Ayırım 29, sayfa 221, bölüm 22. Cinelli'nin öyküsü. İlk başta kesik kesik her cümleden sonra biraz duraklayıp olayları kafasında toparlayarak konuşuyordu. Önceki pazartesi öğleden sonra bu motele yerleştiklerinden bu yana ilk kez Cinelli'nin enerjisi bu denli azalmıştı. Çok zarar görmüşe benzemekle birlikte gerçekten sarsılmış bir hali vardı. Yaraları derin çiziklerden öte değildi. Aynı zamanda gözlerindeki çılgınca parlaklık yeniden doğmaya başlamıştı. Karanlıkta açılan neon lambası gibi önce iki pırpır ettikten sonra parıltı tümden yerleşti gözlere. İç cebinden bir matara çıkartarak içindeki şivazdan dolu bir kapak kahvesine kattı. Billy'e de ikram etti. Fakat o kalbini nasıl etkileyeceğinden emin olmadığı için kabul etmedi. Cinelli koltuğunda doğrulup alnına düşen saçları geri ittikten sonra daha normal bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Salı sabahı saat 3'te Cinelli arabasını 37 A'dan ormana doğru ayrılan bir yolda Çingene kampına yakın bir yerde park etmişti. Bir süre bifteklerle oyalandıktan sonra torbayı eline alıp ana yola çıkmıştı. Ayın önünden geçen yüksek bulutlar etrafı daha da kararttığından bir süre beklemişti. Bulutların bir anlık dağılmasından yararlanarak kampın yerini tam olarak belirleyebilmişti. Yolu aşarak o yönde ilerlemeye başladı. Kentli olmama karşın yön bulma duyum oldukça gelişmiştir. Bu nedenle kestirme yolu yeğledim. Ayrıca senin gitmiş olduğun yoldan da gitmek istemedim. Birkaç tarla ve koruluktan geçtikten sonra leş gibi kokulu bataklık bir yere gelmiş. Orası için sanki 100 kilo boku 50 çuvala tıkmışlar gibi diyordu. Ayrıca aysız gecenin karanlığında hiç belli olmayan bir tele takılarak pantolonunun arkasını da yırtmıştı. William, eğer kırsal yaşam buysa köylüler yaşasın, dedi. Billy'den öğrendiği için köpeklerin başına dert olmasını beklememişti. Gerçekten de kokusunu çok daha önceden almış olmaları gerekmesine karşın Cinelli kamp ateşinin bulunduğu yere yaklaşana kadar seslerini çıkartma zahmetine katlanmamışlardı. Billy, çingenelerden daha iyi bekçi köpeklerine sahip olmalarını bekliyor insan, dedi. Cinelli yok diyerek karşı koydu. İnsanlar, çingenelerin kendi sebep oldukları problemlerden başka nedenler bulabiliyorlar. Onları yanlarından uzaklaştırmak için. Yani sabahlara kadar havlayan köpekler için mi konuşuyorsun? Tabii, bayağı akıllanmaya başladım William. Herkes seni İtalyan sanacak. Cinelli, işini şansa bırakmayıp insanların içinde uyumakta olduğu karavan ve minibüslerden sakınarak arabaların içini kontrol ederek ilerlemişti. Bir iki arabanın içine battıktan sonra aradığını eski bir Pontiac Station arka koltuğunda bulmuştu. Eski bir ceket. Araba kilitli değildi, dedi. Ceket de pek fena değildi ama sanki her cebinde ölü birer kokarca varmışçasına leş gibi kokmaktaydı. Yerde bir çifte lastik ayakkabı buldum. Biraz küçük olmalarına rağmen onları da taktım ayağıma. İki araba sonra da böbrek naklinden arta kalmış bir organa benzer bir şapka elime geçirip kafama taktım. Cinelli, közün etrafında uyumakta olan birkaç it için değil ama gerçek pitbulllar için çingene gibi kokması gerektiğini açıkladı. Kamp çemberinde biraz uzaklıkta küçük arka penceresi cam yerine tel takılı bir karavan görmüştü. İçerisini gözlediği zaman arka tarafın bomboş olduğunu gördü. Cinelli, ama içerisi köpek kokmaktaydı, diye sürdürdü. Sonra öte yandan da baktım ve yanımdaki pilli fenerle içerisini aydınlatmayı göze aldım. Karavanın arka tarafındaki otlar bir patika halinde tümüyle ezilmişti. Bunu görmek için bir Donal Bone olmak gerekmez. Biri ağzını açar da yerel köpek muhafızları veya herhangi bir köpekleri toplamaya gelir diye hepsini karavandan çıkartıp başka bir yere götürmüşlerdi. Ama artlarında küçük bir çocuğun bile onları izleyebileceği bir patika bırakmışlardı. Aptallık işte. O zaman gerçekten onlara zarar verebileceğimize inandım. Cinelli iz sürerek başka bir koruluğa kadar yürüdü. Bir ara izi yitirdim. Bir iki dakika ne yapmam gerektiğini düşünerek durakladım. O sırada onu duydum, William. Yüksek ve açık biçimde duydum. Bazen tanrılar insana yardım eder. Neyi duydun? Bir köpeğin yellenmesini, diye cevapladı. Oldukça açık ve net bir şekilde. Sanki trompetin ucuna tıkaç takmışsın da üflüyormuşsun gibi. Korunun 50-60 metre içinde açıklığa kurulmuş ağıl gibi bir yer vardı. Araları dikenli tellerle örülmüş, direklerden oluşan daire şeklinde bir yerdi. İçeride 7 tane pitbull vardı. Beşi uyuklamakta, ikisi de uyuşuk bir şekilde Cinelli'ye bakmaktaydılar. Uyuşuk bakmalarının nedeni gerçekten uyuşturulmuş olmalarındandı. Kafalarının taş gibi olduğunu sanıyordum. Ama buna da pek güven olamazdı. Köpekleri bir kere dövüşe alıştırdın mı başına bela olurlar. Dikkatli davranmazsan birbiriyle dövüşüp tüm servetini sıfıra indirirler. Onları ya ayrı kafeslere koyacaksın ya da uyuşturacaksın. Uyuşturucu hem daha ucuz hem de saklaması kolay. Ayık olsalar öyle deme. Çatma bir ağılı bir anda paramparça ederler. Takımları tellere bile takılacak olsa aldırmaz. Oradan dışarı kaçarlardı. Bahisler köpeğin değerini karşılamaktan çok daha yükseklere çıkarsa ancak ayıltırlar köpekleri. Önce uyuşturucu, sonra gösteri, ardından gene uyuşturucu. Cinelli bir kahkaha attı. Görüyorsun, pitbulllar da boktan rock yıldızları gibi. Çabuk yıpransalar bile karanlık işler çeviriyorsan birçok pitbullun daha olabilir. Adamlar başlarına bir bekçi bile dikmemişlerdi. Cinelli torbasını açarak biftekleri çıkarttı. Orman yoluna saptıktan ve arabasını park ettikten sonra bifteklerin şeffaf ambalajlarını açıp onlara Meksika kahverengi eroininden ve strinkinden oluşan pitbull kokteyli diye adlandırdığı bir sıvı basmıştı. Şimdi de biftekleri havaya sallayarak uyuyan köpeklerin canlanmalarını izledi. İçlerinden biri büyük solunum problemleri olan bir adamın horlamasına benzer bir sesle havladı. Cinelli yumuşak bir sesle "Sus yoksa mama yok" dedi. Havlayan köpek yerine oturdu. Çabucak sancak tarafına bordalayıp uyuma hazırlığına girişti. Cinelli 5 parça bifteyi ard arda içeri atmaya başladı. Köpekler hiçbir nezaket kuralına uymadan etlere saldırdılar. Arada gene horlama niteliğinde çıkan havlamaları Cinelli aldırış etmedi. Ayrıca köpekleri kontrol etmek üzere kamptan gelecek bir kimse el feneri yakacağından koruya saklanmak için bir yığın zamanı olacaktı. Ama kimse gelmedi. Hepsinin öldüğünden veya en azından komaya girdiklerinden emin olduktan sonra portföyünden $1 ve gömlek cebinden kalemini çıkarttı. Paranın üstünde bir dahaki sefere bu torunların başına gelebilir moruk. Billy Halleck büyüyü çözmeni istiyor diye yazdı. Pitbullların boynuna tasma yerine ip bağladı. Cinelli parayı bunlardan birinin boynuna iliştirdi. Üstündeki leş kokulu ceketi direklerden birine asarak şapkayı da üstüne taktı. Lastik ayakkabıları da çıkartarak kendi ayakkabılarını giydikten sonra oradan ayrıldı. Dönüşte yolunu kaybedip pis kokulu bataklığa tepe üstü gömüldüğünü sandı. Sonunda çiftlik evinin ışıklarını görerek yönünü bulabilmişti. Orman yoluna çıkıp arabasına binmiş ve Bar Harbor yönüne doğru hareket etmişti. Yarı yola geldiğinde arabada bir bozukluk olduğunu hissetmişti. Tamir edip uğraşamazdı o anda. Tekleme, koku almasına karşın bir gariplik hissetmişti. Böyle duygulara kapıldığı ve onların boş çıktığı olmuştu birkaçında. Bir anda ondan kurtulmak istedim. Belki birisi yürüyüşe çıkıp arabayı fark etmiştir diye düşündüm. Riske girmek istemedim. Ne kullandığımı ortaya çıkartıp beni böylelikle de seni bulabilirlerdi, anlarsın ya. Onları ciddiye alıyorum. Sana baktıkça William, buna mecbur hissediyorum kendimi. Böylece arabayı başka bir yan yola çekip distribütörünü söktükten sonra kente olan 3 mili yürüyerek gelmişti. Buraya geldiğinde gün doğmak üzereydi artık. Billy'yi Bar Harbor'dan alıp Kuzeydoğu Limanı'na getirdikten sonra bir taksiye binmiş, şoföre bir şey aradığını, yavaş gitmesini söylemişti. Şoför, "Nedir, belki ben nerede olduğunu bilirim" demişti. "Ben görürsem kendim tanıyabilirim, sağ ol" diye cevap vermişti. Cinelli de. Limana gelmeden yaklaşık 2 mil kadar önce de Nova'yı camına satılık levhası yapıştırılmış bir çiftlik evinin yanında görmüştü. Sahibinin evde olduğundan emin olduktan sonra taksiye parasını ödeyerek yollamış ve o anda nakit parayla Nova'yı satın almıştı. Cinelli dediğine göre kafasında IQ'dan çok kafa biti olan genç adam bir hafta sonra geri yollaması şartıyla arabanın main plakasının üstünde kalmasına razı gelmişti. "Sözümü tutabilirim de," dedi Cinelli. "Tabii hayatta kalırsak." Billy'nin sert bakışlarını aldırmadan öyküsünü anlatmayı sürdürdü. Kente geri dönmüş, Bar Harbor'a gitmeden 37 aya çıkarak çingenelerin kamp kurdukları yere yönelmişti. Yolda sadece Billy'ye iş arkadaşım dediği adamı telefonla aramak için duraklamıştı. İş arkadaşına öğleyin 12.30'da çok sık kullandığı ve forsuyla sürekli tamir edilen New York'un merkezinde bir telefon kulübesinde bulunmasını söylemişti. Kamp yerinde hayat belirtilerini gördükten sonra biraz daha gidip geri dönmüştü. 37 A'dan kampa açılmış bir şosede karayoluna doğru gelmekte olan bir araba gördüğünü söyledi. Bir Porsche Turbo. Tam zengin evladı oyuncağı. Arka camında Brown Üniversitesi'nin çıkartması vardı. İkisi öne, üçü arkada, beş genç vardı arabada. Onları durdurup duyduğum gibi çingenelerin orada olup olmadıklarını sordum. Onayladılar ama eğer fal baktıracaksam geç kalmış olduğumu söylediler. Çingeneler gidecekleri için onların fallarına da pek bir baştan sağma bakmışlar. Eh, pitbullların başına gelenlerden sonra şaştım desem yalan olur. Par Harbor'a gidip bir benzin istasyonuna girdim. William, Nova'nın nasıl benzin harcadığını anlatamam ama gaz pedalını kökleyince de onu geçecek araba çok az. Orada bir kolayla biraz hap yuttum. Artık kendimi iyiden iyiye yorgun hissetmeye başlamıştım çünkü. Cinelli iş arkadaşını arayarak onunla saat 5'te Bar Harbor Havaalanı'nda buluşmaya sözleşmişti. Nova'yı otoparka bırakıp adamı aramak için kentte gezinmeye çıkmış. Hangi adamı? Onu işte. Cinelli bir gerizekalıyla konuşurcasına tatlılaştırmıştı sesini. Hani gördüğün anda işine uygun geleceğini anladığın tipler vardır ya, diğer yaz züppelerine benzeyen, insanı babalarının yatlarına götürüp 10 gram hasosundan kokain veren, sonra da canları sıkıldığı için trans amlarını atlayıp Aspen'e kayağa gidenleri andıran ama onlardan olmayan tipler. Bunu da ortaya çıkartmanın iki kısa yolu vardır. Tipin ayakkabılarına bakarsın. Kötü, kaliteli pabuçlar olduğu için yürürken ayaklarını acıttığını hemen anlarsın. Sonra da gözlerine bakarsın. İki numara daha büyüktür diğerlerinden. Bunlar hiç Ferrari güneş gözlüğü takmazmışçasına gözlerini görebilirsin. Bu sanki iş alıp da sonradan polise ihbarda bulunan tipler gibi kendilerini reklam eden insanlara benzerler. Gözleri bundan sonraki yemek kimden, bundan sonraki esrar kimden, buraya geldiğinde iş yapacağım herif nerede gibisinden sorular sorar. Söylediğimi anladın mı? Evet sanırım. Çoğunluğunun gözü benim fiyatım ne sence diye sorar. Old Orchard'daki adam bu tiplere ne isim vermişti? Avare kasnak diye biri cevapladı. Tamam işte, işine gelirse çalışırlar, gelmezse gezinip dururlar. Benim de aradığım birinci sınıf biriydi. Bunlar yazlık yerlerde devamlı müşteriler arayan orospular gibi ortalıkta dolaşıp dururlar. Sürekli orada burada turladıklarından büyük işler için bulunamazlar ama oldukça sinirlidirler. Ayakkabıları dışında G-Press gömlek, Paul Stewart anorak giyenler ama ayaklarında çarşı malı ucuz ayakkabılarla gezerler. Pabuçları her istediğin işi yaparım der. Orospular da bluzlarından anlaşılır. Çoğunluğu sentetik giyerler. Birinin çıkıp da onları eğitmesi gerek. Neyse, sonunda aradığımı adamı buldum. Konuşmak için halk kütüphanesinin güzel bir yer önündeki banka oturduk. Konuştuktan sonra ona aklımda olandan daha fazla para verdim. Çünkü ustalıkla durumu ayarlayacak kadar çok zamanım yoktu. Adam da gözüme oldukça güvenilir geldi. En azından kısa süreli bir iş için. Bu adamlar zaten uzun süreli aynı işte çalışmazlar. Uzun süreli işler onlar için Amerikan tarihi sınıfından Cebir 11 sınıfına yürümek zorunda oldukları yolun tutacağı kadar bir zaman alır. Ona kaç para verdin? Cinelli elini salladı. Sana pahalıya patlıyorum derken farkında olmadan Cinelli'nin konuşma hızını kesmişti. Biraz alınmış bir tonla sen dostsun dedi Cinelli. Eğer gerçekten istersen sonunda hesaplaşabiliriz. Ben bu işten zevk alıyorum. Bu benim için kaderin getirdiği bir geri dönüş. Yaz tatilimi nasıl geçirdim eğer anlayabilirsen. Şimdi şunu diyebilir miyim? Ağzım kurudu. Önünde gidilecek uzun bir yol var. Sonradan birlikte yapacağımız bir yığın iş var. Hadi öyleyse. Cinelli tuttuğu adamın adı Frank Spurton'du. Colorado Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi olduğunu söylüyordu. Ama Cinelli'nin tahminine göre yaşı 25'lere geldiğinden artık okul ile alakası kalmayan bir arka kapı mezunuydu. Ama fark etmez. Cinelli ondan kiralık arabayı bırakmış olduğu kuruluğa gitmesini ve çingeneleri gittikleri yere kadar izlemesini istemekteydi. Spurton, Bar Harbor moteli arayarak onların geceleyecekleri yeri tam anlamıyla tarif edecekti. Cinelli onların çok uzağa gideceklerini sanmamaktaydı. Spurton'un moteli aradığında soracağı ad John Tree idi. Para konuşulanın %6'sı o arada el değiştirdi. Aynı şekilde kontak anahtarı ve Ford'un distribütör kapağı da. Cinelli Spurton'a kapağı takıp takamayacağını sorduğunda adam bir araba hırsızı edasıyla becerebileceğini açıkladı. Onu buraya kadar sen mi getirdin diye sordu bile merakla. Ona verdiğim parayla rahatça otostop yapabilir oldu Cinelli'nin cevabı. Bar Harbor moteline giderek John Tree adına kayıt yaptırdılar. Öğleden sonra sadece iki olmasına karşın geceyi geçirmek için son odayı tutabilmişlerdi. Danışman anahtarları uzatırken yüzünde büyük bir iyilik yapar gibi bir ifade belirdi. Yaz mevsimi tüm hızıyla sürmekteydi. Cinelli odaya girdikten sonra çalar saati 4.30'a ayarlayarak o zamana değin uyudu. Sonra da kalkıp havaalanına yollandı. Saat 5'i 10 geçe küçük bir uçak, belki de Fender'i Connecticut'tan getirenin aynısı indi alana. İş arkadaşı uçaktan bir büyük 3 küçük çantada kargo kapısından çıktı. Cinelli ve iş arkadaşı büyük çantayı Nova'nın arka koltuğuna, küçükleri de bagaja yerleştirdiler. İş arkadaşı uçağa geri döndü. Cinelli uçağın kalkışını izlemeden motele geri döndü ve saat 8'de telefon kendisine uyandırıncaya kadar yataktan çıkmadı. Ayarım sonu sayfa 229. Bu ayarımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Daniel Bone. D-A-N-L D-O-O-N. Press. P-R-E-S-S. Paul Stewart. P-A-U-L. S-T-U-A-R-T. Frank Spurton. F-R-A-N-K. S-P-U-R-T-O-N. John Tree. J-O-H-N-T-R-E-E.